Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Bendeniz Ahmet Taş Getiren, muhterem Nurettin Yıldız hocamla sohbet ediyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum hocam.
Afiyettesiniz inşallah.
Elhamdülillah.
Allah afiyet versin. Hocam son programlardan birinde bu Özge Can olayından yola çıkarak kadın, aile, kadın erkek ilişkileri gibi meselelere temas etmiştik. Ve aile konusunu gündemimize alalım demiştik. Son derece önemli, hayati bir mesele. Yani ülkemizde de farklı problem boyutlarıyla aile alanındaki sancı gündeme geliyor. Bunun belki en müşahhas göstergesi boşanma davaları, aile problemleri, aile içi kavgalar, şiddet vesaire. Şimdi şöyle bir şey hocam, sanki bir haklar savaşı da veriliyor aile içerisinde. Son zamanlarda İslami hassasiyeti bulunan ailelerde de böyle görüntülere rastlıyoruz. Bir de Kur'an'ın Er-ricalu kavvamun alen nisa, yani erkekler kadınlara karşı ya da kadınlar üzerinde kavvamdırlar ayeti var. Bu nasıl anlaşılabilir, nasıl anlaşılmalı? Bunu diyelim ki bir İslam alimi erkeklere bunu izah ederken nasıl etmeli? Kadınlara izah ederken nasıl etmeli? Bundan biz aile içinde nasıl bir karı koca ilişkisi, kadın erkek ilişkisi çerçevesi çıkarmalıyız? Allah Teala'nın hoşnut olacağı o kavvam çerçevesi nedir? Yani işte bizi dinleyen şimdi aileler var, mutfağında bizi dinleyen hanımefendiler var, araçlarında bizi dinleyen beyefendiler var, genç evlenme adayı erkekler var, kadınlar var. Yani neler anlatmalıyız? Mesela bu ayet bizim aile ortamında, İslam ailesi ortamında çok belirleyici bir çerçeve mi koyuyor? O ve bu belirleyici çerçevenin muhtevası nedir? Yani Rabbimizin bu ayetten kastettiği nedir? İnsandan istediği nedir? Bugün biraz onu konuşalım ve inşallah aileye bir müsbet bir katkımız olsun diye düşünüyorum.
İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kavvame, erkeğin aile yönetiminde etkili ve yetkili olması demek.
Evet.
Özeti bu.
Özeti bu.
Erkek yetkili, aile konusunda yetkili. Buraya girmeden önce bir kere bizim tespit etmemiz gereken bir hakikat var. Rabbimizin kitabı Kur'an-ı Kerim bizim açımızdan itiraz edilemez hükümler ihtiva ediyor. Kanaat kullanamayız.
Amenna.
Kullanırsak yani bu ne biçim iman etmek olur diye gündem olur. Bu sebeple Allah-u Teala'nın erkeklere kavvame hakkı verdiği Kur'an ayetiyle sabit ve şu demek istemiştir, şu anlamdır, aslında şöyleydi gibi de bir bölümü yok bunun.
Evet.
Mesela kurban kesmek Kur'an'da geçen bir kelime olduğu halde kurban farz değildir, vaciptir diyoruz.
Evet.
Halbuki Kur'an'da geçiyor ama neden farz olmuyor? Çünkü fasallili rabbike venhar ayeti kurbanı emrediyor. Ama kurban bayramı günlerinde kurban kes, işte koyun olsun, kuzu olsun, böyle bir açıklama olmadığı için, yani ben halkça ifade edeyim,
delaleti zanni miydi?
Zanni değil, zanni olduğundan, yani %100 bir hedefi göstermediğinden, genel bir hedef gösterdiğinden, sabah namazı gibi farz olup olmadığı konusunda ittifak etmemiş oluyor alimler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamasına bakıyorlar. Farz değildir, vaciptir diyorlar. Hatta büyük bölüm alimleri de sünnettir diyorlar. Evet. Aynı şekilde kavvame ayetine baktığımızda er-ricalu kavvamun alen nisa, böyle bir tartışma yok bakıyoruz. Çok net bir kural koyuyor Allah-u Teala. Böyledir diyor.
Evet.
Gerekçesini de izah ediyor ayet çünkü. Bu nedenden dolayı
evet.
Böyledir diyor. Yani bir yaratılış, bir de evin ekonomik sorumluluğu yüklenmesi söz konusu olduğundan erkeğe, erkeğin kavvamesi vardır. Yani etkin, yetkindir erkek evde deniyor. Dolayısıyla biz böyle İslam tarihinde saygın alimlerden birinin kanaatlerinden bir kanaat gibi alamayız bu konuyu.
Evet.
Evet, İmam Gazali Hazretleri'nin bir nasihatini herhalde kendi görüşümüzün üstünde görürüz. Ama başka bir aleminkini de ona tercih edebiliriz yeri gelir. Çünkü büyük bir alim, büyük bir mürşit ama Kur'an değil.
Evet.
Vahiy değil sözü. Dolayısıyla kavvame kavramı Kur'anidir. Kur'an'dan gelmedir. Zannilik bölümü de yoktur. Çok net bir şekilde hayat tarzı böyledir. Onlarca, yüzlerce
Kur'an... Yani Kur'an'a iman eden insanın bu ayeti de tamam Rabbim benden böyle istiyor demesi lazım.
Böyle mecburiyetimiz var. Burada bir çizgi çizmemiz lazım. Kur'an'ın ve Allah-u Teala'nın emirleri Kur'an'daki gibidir sadece.
Ne demek istiyoruz?
Yani bir Anadolu kültürü, Yemen kültürü, Medine Mekke kültürü, işte Abbasi kültürü Kur'an'a şekil veremez. Kavvame Allah'ın emridir, Kur'an'ın emridir, hakikattir. Ama bu Kur'an'ın emrettiği gibidir. Anadolu'da uçurulmuştur bu da, erkek kendini krallar kralı haline getirmiştir. Yemen'de kadını yok hükmüne düşürmüştür bu ayetten yola çıktığını zannedenler tarafından. İşte Araplar ezmiş geçmiştir kadını, cariyeleştirmiştir. Bunlar Kur'an'ın emirleri değil.
Peki hocam, yani zaten herhalde şey oradan çıkıyor. Kavvam kelimesinin içi nasıl doldurulacak, nasıl anlaşılacak?
İşte onu ele almamız
değil
lazım.
Onu, yani. Yani Yemenli'nin doldurduğu değilse ya da Anadolu'nun doldurduğu değilse kim nasıl dolduracak,
bunu
nasıl anlayacak?
Emreden evet. Allah ve peygamberi dolduracak.
Evet, evet.
O dolduracak.
Evet.
Bunu şöyle özetleyelim. Kavvame hakkı kulluk ve ilahlık hakkı ölçüsünü değiştirmiyor. Yani kadın da Allah'ın kulu,
evet.
Erkek de Allah'ın kulu. Kullardan bir tanesi kulluktan terfi ediyor, öbürü kul kalıyor, kadın kul kalıyor şeklinde
değil.
Asla değil.
Çok önemli bir şey.
Kul kulluğunu bilir, şu kadar ki İşletme sorumluluğu verilmiştir erkeğe. Evet. Kavvame işletme sorumluluğu demek.
Evet.
İşletme sorumluluğu. Sorumluluk artı sorumluluk demektir. Yani kul kuldu zaten.
Evet. Bir sorumluluğu vardı.
Vardı. Kulluk sorumluluğu
vardı. O hiçbir
vardı.
Biçimde değişmiyor.
Kadın erkek aynı bu konuda evet. Eşit şartlardalar. Bir de erkeğe kadının da sorumlusu olma getirilmiştir. Kadını ezme sorumluluğu verilmemiştir. Kadının gidişatından. Bu gidişatı da er-ricalu kavvamun alen nisa ayetinde, kadınlara karşı erkekler yetkili, etkin kılınmışlardır ayetinde, Allah-u Teala'nın bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd, aralarındaki yaratılış farkından kaynaklanıyor bu.
Evet.
Ve bima enfaku min emvalihim, ekonomik sorumlulukları var erkeklerin ondan dolayı.
Evet.
Yani kadın çalışmayacak, para kazanmak zorunda olmayacak, kirayı, doğalgaz parasını ödemek zorunda olmayacak, erkek olacak. Erkek çalışması gerektiği için, evi geçindirmek zorunda olduğu için, çocuğun mamasını bulmak zorunda olduğu için imza atıyor olması lazım. Evet. Bu imzada öbür eş imza gibi bir imza atmayacak, tek başına imza atacak erkek.
Evet.
Yani buna çağdaş deyimiyle işletme sorumlusu. Evet. İşletme sorumlusu olmak mal sahibi olmayı gerektirmiyor. Mal sahibi Allah-u Teala deyim yerindeyse. Yani aileyi bir müessese kabul edersek ailenin sahibi Allah'tır. Celle Celaluhu. Erkek ailenin sahibi olamaz. Kimse olamaz aile. Yaratan Allah olduğu sürece niye sahibi erkek veya kadın ya da eşit paylaşsınlar ki bunu? Allah yarattı ki ayetlerinden bir ayet, mucizelerden bir mucize olarak Allah aileyi yaratıyor.
Evet. Hani
okumuştuk ya, evet. Rum suresinde ve min ayati en halaka lekum min enfusikum ezvacen.
Evet.
Yani bu eşleri
Allah'ın yaratan, ayetlerinden birisi
ayetlerinden
de
bir
diye.
Ayet olarak yaratıyor. Evet. Dolayısıyla sahibi Allah. Erkeğe ne yetki verilirse verilsin bu sahip olma yetkisi değildir. İşletme yetkisidir. İşletmenin de adı nedir? Yani kurallarını sahibi koyuyor, o kurallara göre sen işletiyorsun.
Evet.
Anadolu'da, Yemen'de, Kafkasya'da veya Balkanlarda her nerede kuralı da kendisi koyan bir işletmeci özellik ilan etmiştir. Bu kulluk sınırlarını aşmak olur.
Evet.
O zaman benim namazımı da sen kıl, ben sabahleyin kalkmayacağım da desin hanımına bari. Yani kulluk namazı ihtiva ettiği gibi bir sofraya oturma kurallarını da ihtiva etmiyor mu? Yatak odasını da ihtiva etmiyor mu? Şeriatımız bizim elhamdülillah. Hayatın hangi bölümünü Allah'ın iradesi ve emri dışında yaşamamıza izin veriyor ki aileyi versin? Yani işletme yetkisini,
evet,
bu konudaki tasarrufu sınırsız hale getirmek Kur'an'ın dışına taşmaktır. Burada çok hassas bir örnek vermek istiyorum. Meşhur, hepimizin bildiği ama bu açıdan bir türlü ele alamadığımız bir konu var. Bu işletme yetkisini Medine'de erkekler Efendimizin zamanında biraz abartılı kullandıkları olmuş.
Evet.
Yani onlar da işletme yetkisinin kendilerinde olduğunu anlayınca işte ileri geri emirler mi verdiler ya da vurdular mı, ne yaptılarsa, evet, mesela kadınlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şikayet etmişler. Yani bizim işletme şefleri böyle teknik hatalar yapıyorlar diye ben böyle tasvir edeyim ki kolay anlaşılsın mesele diyorum. Efendimiz aleyhisselam, üstadım, çok enteresan, kavvameye peygamberce getirilmiş standart bu aleyhissalatü vesselam. Ne buyuruyor? Bakın diyor. Ben kadınları dövmüyorum.
Müthiş, muhteşem.
Ben kadınları dövmüyorum. Kıyamet günü bana en yakın olanlarınız, ahlakı bana uyanlardır, dikkat edin diyor.
Evet.
Hocam daha ne demeli? Ne desin?
Evet, yani ne arıyorsun?
Çok net bir şekilde kavvame hakkını işletme yetki sınırları dışında kullananlar benden uzaktır diyor.
Evet.
Peygamberinden uzak olduktan sonra işletme yetkisi olsa ne olur? Ruhsat senin üzerine olsa ne olur? Fabrika senin olsa ne olacak? Yani nazikçe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet günü bana en yakın olanlar eşlerine iyi davrananlardır diyor.
Evet.
Bu müthiş bir şey hocam.
Evet.
Yani biz Kur'an-ı Kerim'in müfessiri olarak görüyoruz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i.
Amin.
Yani ayeti nasıl anlayacağımızı, nasıl tatbik edeceğimizi anlatıyor. Kavvamedeki işletme yetkilerini cariye kullanıyor, işte köle kullanıyor gibi insanlarda, hatta çocuklarında kullanmaya kalkanlar Peygamber aleyhisselam Efendimiz'in duvarına çarpmışlardır. Evet. İkaz görmüşlerdir. Bu ikaz da bir mümini uykusuz bırakacak bir ikazdır. Bana yakın olmak diyor kıyamet günü.
Evet.
Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakın olmadıktan sonra kime yakın olacaksın ki?
Evet.
Kime yakın, evet, olacaksın? Yani onun yakınının dışındaki yer neresi acaba kıyamet günü? Bu sebeple görüyoruz ki teheccüde kalkanlar, nafile perşembe günü, pazartesi günü oruç tutanlar peygambere yakın oluyorlar gibi, ailesiyle ilişkilerinde peygamber nezaketi aleyhissalatü vesselam kullanabilenler de peygambere yakın oluyorlar.
Evet.
Yani bunu o zaman biz peygamber aleyhisselama yaklaştıran, onun yanında olma hakkı kazandıran nimetlerden biri olarak görmek zorundayız.
Ölçüyü bulabilirsek.
Eğer imansa ölçümüz. Evet. Ama şöyle bir hata düşününüz. Ben işletme yetkili sertifikamı Kur'an'dan alıyorum. Nisa suresinde Allah er-ricalu kavvamun alen nisa diyor. Kararnameyi kendim yazıyorum. Düzüğü kendim belirliyorum. Buna sahtekarlık denir o zaman. Yani yetkiyi kimden aldıysan kullanma...
Neyi anlamıyoruz hocam? Bunu yaparken...
Şunu anlamıyoruz.
Nereden hocam problem çıkıyor?
Şundan çıkıyor.
Yani o psikolojik zemini de tahlil etmek lazım.
Asıl bu zaten. Evet. Şimdi ona getirmek istiyorum,
evet,
hocam.
Evet.
Oruç tutun diyor Allah Celle Celaluhu. İyi. Ben de imsaka kalkıp oruç tutuyorum. Ama susayınca da su içiyorum.
Oldu mu oruç?
Hurma ikram edilince de öğle vakti yiyorum.
Evet.
Ben oruçluyum ha diyorum.
Evet.
Nereden oruçlu oluyorum? İmsak yedim. Bir hikaye anlatırlar. Adamın biri hiç oruç tutmaz. Çoluk çocuk oruç tutarmış. O tutmazmış evinde. Sahura da muhakkak kalkarmış. Hanımı bir gün demiş ki yemek az zaten bugün. Sen yeme de çocuklara sahurda yemek yetsin demiş. Adam da demiş ki be kadın demiş, zaten oruç tutmuyoruz, sahura da kalkmayıp hepten gör mü olayım demiş. Şimdi yani oruç tutuyorum, Allah emretti.
Evet.
Tutma prensiplerim neye göre belirlenecek? Elbette Allah'a göre belirlenecek.
Tabii.
Peygamberine göre belirlenecek. Kavvame hakkını kim verdi? Allah verdi. İşletme yetkisini kim kullandıracak bana? Allah. Kuralları kim belirleyecek? Allah ve peygamberi belirleyecek. Şimdi burada benim kanaatim üstadım, oruç tutuyoruz, ne yiyip içeceğimizi gündüz de kendimiz belirliyoruz. Namaz kılıyoruz, namazda da cep telefonunu açıp arkadaşı arıyoruz. Ne biçim namaz kılıyorsun sen?
Evet.
Yani namazın standardını kul belirleyemez ki. Eğer kulsak biz, Kur'an'ın müminleri isek, Peygamber aleyhisselam efendimizin ümmeti isek, elhamdülillah öyleyiz, Rabbimize hamdolsun bu nimetle müşerrefiz, o zaman Allah'la ilgili olan, Kur'an'dan alınan her neyse çalışma tüzüğünü Kur'an belirleyecek.
Evet.
Namazda olduğu gibi, oruçta olduğu gibi, kavvame hakkında da olduğu gibi. Ya diyeceğiz ki kavvame örfidir, sosyal bir haktır. Anadolu çocuğuyuz biz, böyle evleniriz kardeş diyeceğiz.
Evet.
Tamam, bir sıkıntı yok bunda. Vur kır ne yaparsan yap o zaman. Ya madem örftür, sen de dağlısın, kullan yani dağ gücünü.
Allah'tan koparıyorsun.
Baştan reddediyorsa eğer, evet, yok bu hakkı ben kendim aldım diyorsa.
Evet.
Hayır, Kur'an'dan aldık bu hakkı diyorsak, kullanma kılavuzunu Kur'an koyacak o zaman.
Evet.
Kullanma kılavuzunu Kur'an koyacaksa eğer, Peygamber aleyhisselamın ahlakı devreye girecek o zaman. Ayağa kalkıp ben kadın dövmüyorum ha dikkat edin diyen peygamberin ümmeti keyfine göre aile düzeni kuramaz üstadım. Buradaki evet, sorun şu. Müslümanlığı biz, yani yeni nesil olarak veya bu çağın Müslümanları olarak, Müslümanlığı camilerin dini olarak görüyoruz. Biraz daha iyi Müslümansa tekkeye de gidiyordur. Sonra
hayatın dini.
Ha, bu sıkıntı burada başlıyor hocam. Eğer ben sabah veya cuma namazında bulunduğum cami şartlarında bulunmuyorsam evde, yatak odasında, oturma odasında, misafir odasında o şartlarda bulunmuyorsam sorun bu kavvame hakkını kullanmakta değil, Müslümanlığın isminin hakkını vermekte sorun var.
O cami şartlarında evi düzenlemek ne demek?
Ne demek?
Yani yatak odasını düzenlemek ne demek?
Caminin bir adabı var. Bu adab nedir? Abdestsiz girilmez, kıbleye oturur, ayak uzatılmaz. Böyle bir adab var.
Evet.
Bu camideki Müslüman adabı. Ama o adabın hepsini Allah korkusu peygamber sünneti belirliyor.
Evet, asıl mesele o.
Bunu ticarete taşıyorum, eve taşıyorum. Evde ayaklarımı üst üste atıp kıble tarafına olmadıkça istediğim gibi uzatırım. Pijama ile oturabilirim. Kadın mesela, Müslüman kadın camide başı açık duramaz. Durmaz. Evet. Ama evde başı açık durur bir Müslüman kadın.
Evet.
Hiçbir sakıncası yok.
Evet.
Yani bizim bu konuşmamızı evde dinleyen bir hanımefendi başı açık olsa hiçbir sakıncası, mahrem olması gereken bir kimse yoksa evde, perdeleri de açık değilse, görünen bir yerdeyse, yani kadın çok daha müstehcen bir kıyafetle de evde durabilir. Evde yasak koymadığı için Allah bu konuda, camide koyduğunu evde koymamış. Bir ev standardı belirlemiş dinimiz.
İsterseniz bu müstehcen kelimesini azıcık açalım. Yani yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermesin. Yani evde müstehcen kelimesine çok kötü şeyler
sokak
yüklendiği için.
Sokak için müstehcen, cami için müstehcen, ev için değildir.
Evet.
Ev için değil.
Yani çok evde basit. Açık durabilir.
Temizlik yapıyor bayan.
Evet.
Üst çamaşırı yok.
Evet.
Yani dışarıda ölse öyle durmaz. Evet. Komaya girse hastaneye öyle gitmez mesela.
Evet, evet.
Evde öyle durabilir mi? Durabilir.
Evet.
Çünkü dışarıda ona böyle duramazsın diyen evde durabilirsin diye izin vermiştir.
Evet.
Bu man. Dışarı için müstehcen, içeri için müstehcen değil. Evet. Müstehcen müminin gözünü kapatmasını gerektirecek, ar duyulacak seviye demek.
Evet, evet.
Ama dışarı için geçelim. Aynı kadın kötü örnek olmasın diye oğlunun yanında öyle durmaz.
Evet.
Bir yaşından sonra oğlunun önünde öyle görünmez Müslüman evet. kadın. Hatta kızının önünde de öyle görünmez. Bizim Müslümanlığımız evde de aktif bir Müslümanlık olmalı.
Evet, bu cuma, önemli. Evde de aktif bir Müslüman.
Cuma akşamları Yasin okumakla aktif olmuyor benim Müslümanlığım. Ya da bir cenaze haberi duyunca istirca yapıp inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Yani bu değil aktif Müslümanlık. Yatak odasından, tuvaletten, mutfaktan, bir evin bütün köşelerinde şeriatımın getirdiği bir düzen var.
Müslüman İlkeler. Evi dediğimiz.
Müslüman evi deriz, sünnete uygun ev deriz, Kur'an terbiyesi görülmüş bir ev deriz. Bu evde her an benim Müslümanlığım var ama bu Müslümanlığım mesela camide durur gibi büyük çarşafla durmak değildir bir kadın için.
Evet.
Yahut da yani Müslüman camide sakız çiğner mi mesela, cami boş duruyor, İmam efendi konuşurken kürsüde biz de sakız çiğneyelim demez herhalde bir.
Tabii.
Ama evinde çiğneyebilir. Camide getirin bir Türk kahvesi içelim kimse demez herhalde.
Evet.
Evde de kızım bir kahve yap içeyim der bir baba.
Evet.
Bu da evde bir kahve içmem, bir tatlı yemem. Mesela sabahleyin çıkıyor. Bir Müslüman hanımına ya güzel bir revani yap, akşam revani yiyeyim dese, akşam da revani olsa, bu bir ibadettir. Kadın evet. için ibadettir. Kadın bundan mutlu oldu, eşime bir şey yaptım, eşi de bundan sevap kazandı. Gelirken de kaymağını da getirdim, bu kaymağı da koyun. Müslüman aile böyle bir ailedir.
Evet.
Ama camiye hoca efendi yarın bir revani yap da öğleye gelelim denmez herhalde.
Evet.
Ama Müslüman olarak ben revani de yerim, oturup muhabbet de ederim, evde çocuklarla ebecilik, devecilik oynarım ve bunu camideki kıvamımda yaparım ben. Camide huşu içerisinde oturduğum için Rabbimden sevap beklerim. Evde de keyif sürdüğüm için Rabbimden sevap beklerim. İslam bu.
Kulluk değişmiyor.
Hayır, benim ana şartelim belli.
Evet.
Elektrik aldığım yer belli,
belli
benim.
Evet.
Sınırlarım belli. Yalan yok, haram yemek yok, iftira yok, ibadet ihmali yok, ev cami o zaman.
Evet.
Evimiz mabet gibi bizim. İslam bu. Ama bizden önceki din mensupları ne yaptılar? İslam, onların İslam'ını diyelim yani Hristiyanlığı ve Yahudiliği kilisenin ve havranın içine bastırdılar, yoğunlaştırdılar. Bütün
din orada bitti adeta.
Arzularını yoğun bir şekilde koydular.
Evet.
Ruhbanlık ne demek? Dini yoğunlaştırılmış olarak bir yere daraltmak demek.
Evet.
Onların perspektifinden. Biz ise bütün hayata dağılmış bir din sahibiyiz. Bir gün bir hatıra olarak nakledeyim. Bizim gençlik yıllarımızda Emrullah Hatipoğlu Hoca Efendi Sultanahmet'e imam olmuştu.
Evet.
Yeni bir imam olmuştu. Biz de yani Timurtaş Hoca Efendi'nin vaazda olmadığı günlerde orada cuma kılardık. Dolu dolu cuma
hutbeleri okurdu. Evet.
Allah selamet versin, ömrüne bereket versin. Çok güzel hutbeler okudu. Ve bir kaç cuma üst üste bir adam hutbenin yarısında, tam yarısında böyle sanki hususi yapıyormuş gibi, hiç de heyecanlı bir şey olmadığı halde canlı bir tekbir getiriyor, Allah diye bağırıyor. Hoca Efendi de bir yarım dakika toparlanamıyordu. Genç, delikanlı. Gene genç Hoca Efendi de.
Evet.
Yani o zaman daha da 1970'li yıllardan söz ediyorum. Hiç unutmuyorum. Sonunda herhalde bir iki hafta sonra Hoca Efendi, Emrullah Hoca Efendi, yani boğazına tıkandı denir ya, gırtlağına kadar
yeter
geldi.
Artık.
Hutbesini kesti. Böyle 20-25 saniye kadar sessiz kaldı. Bana bak diye elini o adama doğru uzattı, Koca Sultanahmet Camisi'nde. Bu heyecanını evine ve sokaklara taşı. Burada bitirme heyecanını sen, dedi. Ona daha değişik şeyler söylemek istedi herhalde ama üstadım 1977 falan bu rakam.
Evet.
Hala aklımda bu. Bu heyecanını sokaklara ve eve taşı sen, dedi.
Evet.
Şimdi heyecanlanıyorsun cuma hutbesi okurken.
Yani hayata taşı.
Çok güzel mecazi.
Camiden hayata taşı.
Yani belki de şöyle demek istemiş olabilir. Müslümanlığını bana gösterme, git evinde göster. Gibi yani belki de. Ne dediğini Hoca Efendi bilir. Ama özellikle çok önemsiyorum hocam. İslam'ı, Müslümanlık heyecanımızı camide başlatıp camide bitirdiğimiz bir programa dönüştüremeyiz. Aksi takdirde Kur'an'ın verdiği bir görevlendirme olan kavvame zulme dönüşür.
Evet.
Zulme dönüşür. Müslüman bir de Allah'ın adını kullanarak zulmeder. Hani zulme diyor zalim,
evet.
Allah'ın adını kullanan zalim. İki türlü zulmetmiş olur ki kendine de zulmetmiş oluyor. Böylece bu sebeple kavvame hakkı Müslümanın işletmecilik yetkilendirilmesidir sadece.
Peki şöyle bir şey hocam. Yani bu işletmecilik yetkisi verilmiş olmasının hikmeti nedir? Yani
evet.
Oradaki, yani ona da bakmak lazım. Belki yani bu yapının herkes tarafından doğru anlaşılması ve içe sindirilmesi için.
Belki de bugünkü Batı kültürüyle Kur'an'ımızın birleşemeyeceği bir nokta bu. Batı her şeyi örgütlüyor.
Evet.
Devletler, işte Birleşmiş Milletler, ben ona birleştirilmiş milletler diyorum da ikisi de uyuyor bana göre. İşte mesela ne yapıyor? Yeşil duyguları olanları bir yerde birleştiriyor. Sürekli bir örgütlenme, bir yönetim kurulu belirleme, bir baş seçme çağdaş bir kavram haline geldi.
Evet.
Çünkü insan hiyerarşik bir sistem içerisinde huzurlu yaşar.
Evet.
Bir baş olması lazım. Yani devlet olması lazım. Devletin başı olması
organizasyon
lazım.
Organizasyon. Evet.
Evet. Buna bir organizasyon diyelim. Ve başsız bir organize insan doğasına aykırı.
Evet.
Yani insan organize istiyor ve bir baş istiyor. Yetkilendirilmiş bir baş istiyor. Batı sistem olarak sosyolojide, siyasette bunu adeta doğal tabiat kanunlarından bir kanun haline getirdi. Yani bir organize olacak, organizeye seçilmiş birisi muhakkak gelecek. Böyle bir yetkilendirme yapılacak deniyor ki gerçekte böyle olması lazım. Ki biz bunu Batı'dan öğrenecek bir ümmet değiliz. Üç kişi yola çıktığınız zaman gezmeye giderken bile bir emir seçin diyor Efendimiz.
Evet.
Yani elhamdülillah biz Batı'nın bu kültürüne muhtaç değiliz. Yani gezmeye gidiyorsunuz İstanbul'dan şöyle Ada Pazarı'na, işte bir ziyarete gidiyorsunuz, yol emiri olsun birisi diyor. Neden? Nerede mola vereceğimizde tartışmayalım sonra diye. Şimdi bir yöneticinin, işletmecinin emrinde olmak, bir kişiye mesuliyet verip gerisinin orada düzene uyması olayı Doğu kültüründe de, Batı kültüründe de, İslam'da da, İslam'ın dışında kalanlarda da tabii bir ihtiyaçtır.
Evet.
Şimdi Batı kültürü Bunu kendisi sosyolojide, psikolojide her alana uyguluyor. Mesela 100 tane işçi, onlara göre işçi işte çalışıyor. Sendikalaşın, sendikalaşın diyor.
Evet.
Yani 100 tane işçi sendikalaştırıyorsun. Ondan sonra bir tanesi işçi temsilcisi olsun diyorsun. O 3 gün çalışsın diyor. 2 günde sendikayla ilgilensin diyor. Yani işletmenin aleyhine bir durum olduğu halde sendikacı az çalışacak diyor. 8 saat çalışmayacak diyor. Bir kural getiriyor.
Evet.
Böylesi uygun mu değil mi onu konuşmuyorum ben.
Evet.
Ama insanoğlu binlerce yıldır dünyada yaşıyor. Böyle bir deneyim elde etti. Nedir bu deneyim? 10 insan bir aradaysa bunların biri işletme yetkisine sahip olmazsa burası yürümez. Velev ki işçilerin çalıştığı bir fabrika olsun. Yürümez evet. diyor. Devletinden tut köy muhtarlığına kadar. Aile de bir işletme olduğu halde niye burada herkes eşit yetkili oluyor?
Evet.
Batının çıkmazı bu. Bu sorun burada. Bu tabii kuralı Allah ailede de koyuyor.
Evet.
Ve bunun da gerekçesini ayet iki şeye bağlıyor. Erkek kış günü dışarıda çıkmaya müsait bünye sahibidir. Kadın narindir, bu bünyenin sahibi değildir. İki, aile ekonomiyle sürmek zorunda. Bu ekonomiyi temin etme, finansı temin etmek erkeğin görevidir. Hem para harcayacak, hem eşit şartlarda harcayacak. Hem dışarı çıkmak zorunda olacak, hem de izin alıp eşit başkandan izin alıp çıkacak olmayacağı için. Yani bütün dünyanın söz birliği ettiği bir kişiyi işletme yetkisini ile donatma şartını sadece ailede yok saymak batının çıkmazıdır. Bu çıkmazdaki neden de nedir? Kadını şeytanın görünen şekli olarak algılayan Roma kültürü batıyı ezmiş bitirmiştir asırlarca. Çünkü onlar şeytan nedir sorusuna kadındır diye cevap veriyorlardı. Asırlarca.
Evet.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kadını alıp vahiy ile Medine sokaklarının en değerli insanı haline getirdiği zamanlarda onlar Roma kültürünün zulmü altında kadın yakıp zevkleniyorlardı. Yani şeytandan kurtulmak için kadını yakıyorlardı.
Evet.
O kültürün ürünü olarak adeta günah çıkartmak istiyor Batı. Bu günahı çıkartırken ikinci günahı işliyorlar. Yani beşer kafası bu kadar işte. Yani aile bir işletmedir. Herhalde dünyada en yaygın ve en tabii işletme aile işletmesidir. Anne, baba, eşler, çocuklar, hiç değilse 4 kişilik bir işte. Batı standartlarında 4 kişilik, bizde elhamdülillah 10 kişiden aşağı olmaması gerekiyor. yani... Bizim ailemizi diyoruz tabi. Velev ki 3 kişi olsun, velev ki 2 kişi olsun, bir işletme bu.
Evet.
Yani işletme ruhsatı alın.
En hassas işletme hocam. Ya, en hassas
hocam işletme. Nikah belgesi nedir? İşletme ruhsatıdır.
Evet.
Yasaldır bu. Bunlar bu yeri işte yasalara uygun belediyeden alınıyor işte işletme yetkisi. Yani nikah belgesi işletme mi yetkisi?
Birlikte işletebilirler bu müesseseyi.
Birlikte eş güç kullanılarak yürütülen hangi işletme dünyada başarılı?
Evet.
Hangi işletme başarılı? Veyahut da hiçbir yetkisi olmayan şefin, müdürün bulunduğu hangi müdür iş yapabilmiştir?
Evet.
Yapamaz. Tabiata aykırı. Kur'an kitabımız, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti, şeriatı %100 tabiidir. Aile konusunda da %100 tabiidir. Allah'ın fıtratımıza koyduğu, bizi bu dünya şartlarında yarattığı standartlardadır Kur'an-ı Kerim. Onun için de bir işletme yetkisi olsun, bu işletme yetkilisi de erkek olsun demiştir Allah. Bunun fiziki ve ruhi altyapısını da doldurmuştur Rabbimiz. Hata etmiyor mu erkekler? Namaz kılarken de hata ediyorlar. O da Allah'ın evet. verdiği bir kulluk yetkisi. Ne yapıyor? Sehvi secdeyle düzeltiyor.
Evet.
Sehvi secdeyle düzeltemezse bunu yeniden kılacaksın diyor.
Bu kavamlığın sehiv secdesi var mı?
Var tabii. Var tabii. Olmaz olur mu?
Evet.
Yani sehiv secdesi var tabii.
Ya siz hocam şimdi yani bu tür aile sorularının da geldiği bir insansınız. Yani birçok soru geliyordur. Belki eşler geliyordur. Belki çocuklar geliyordur. Genelde kadınlardan, yani genelde de dindar insanlar size fetva sormaya, İslam ne diyor bu konuda diye sormaya geldiğine göre, yani dindar insanlar, kadınlardan ne tür sorular geliyor bu konuda özellikle?
Vallahi bir yarayı depreştirdiniz üstadım. Önce şunu söyleyeyim, son 1-2 seneden beri bilhassa Avrupa'daki Müslüman ailelerin çocuklarından çok şikayet geliyor.
Evet.
Hocam 20 yaşında, 21 yaşında gencecik kızlar, annemin babamın arasında kaldım, helak oluyoruz. Şu anda bilgisayarımda 20 tane vardır öyle soru.
Allah Allah.
3 sayfa, 4 sayfa.
Ne diyorlar hocam? Yani şu da sorulabilir. Yani kadınlardan dedim, erkeklerden de belki böyle sorular geliyordur.
Erkekler hep kendilerini %100 haklı bilerek söze başlıyorlar zaten.
Öyle mi?
Tabii. Aradığı cariyi bulamamıştır, şikayete başlıyordur.
Evet.
Ben bu sözümü müsaade ederseniz, çocukların şikayeti hocam en yara aldığım sorular yani. Onların bir şey diyemiyorsun ki. Yani evet, annesini babasını anlatıyor. O kadar taşmış ki kızcağız, bilhassa kız çocukları çok şikayet
ediyorlar.
Yani ben hemen şunu söylüyorum, kızım sana uzun bir zamanda cevap vereceğim ama ne olursun anne ve babanın bu durumundan dolayı acil evlenme kararı verme diyorum.
Evet.
Çünkü kızların iki açmazı oluyor.
Evet.
Bakıyor ki babasıyla annesi arasında böyle bir zulüm var, evlenirsem ben de böyle olacağım, evlenmeyeyim diyor.
Evet, öyle
bu
bir
açlık intiharı gibi bir şey, çok kötü.
Evet.
Ya da bunu hisseden bir okkabaz buna evlilik teklif ediyor, cennet vaatleriyle dünyanın cennet olacak diyor. Benim babamdan annemden kötü olmaz herhalde diye düşünüp hemen evet diyor. İkisinde de bu kızda ikinci felaketi başlatıyor.
Evet.
O kararı da yanlış, bu karar. Ben hemen, çünkü o mektubu hocam yarım saat sürüyor okumak neredeyse. Böyle 3 sayfadan aşağı yazan olmuyor bunlar.
Allah.
Dert küpü.
Derdi döküyor yani.
Yani bu itimat etmesi hoş bir şey tabii ama hocam bazen o mektuplardan 5-6 tane okudum mu evde akşam anlaşılıyor benim çok o mektuplardan okuduğum.
Evet.
Yani her hareketimden belli oluyor. Çöküyor insan hocam. Ümmetimin bir parçası bu. Nasıl ben haçta, Arafat'ta Müslümanları toplu görünce mutlu oluyorum, elhamdülillah ne kadar güzel Kabe tavaf ediliyor. Ümmetimin geleceği olan o kızların durumu da etkiliyor hocam. Yani bir değil, üç değil, beş değil. Birincisi bu. Ben onlara ilk nasihatim şu oluyor: bunu hayatınla ilgili kararlarda etkin kabul etme.
Evet.
Seninle biz geniş bir düşünelim diyorum. İkinci olarak da, ikinci muhakkak tavsiyem, sakın anne babanın kavgasına girme.
Evet.
Evladın hakem veya savcı olduğu bir yerde başarı yok. Yani bir tarafı eziyorsun çünkü sen. Yani iki tarafın üzerinde otoriter olamıyor çocuk. Fıtrata aykırı bu. Anneye hak veriyorsun, baba da hain, boşuna beslemişim bu haini ben diyor, annesini tuttu diyor veya aksi oluyor. Evlat hakem olma. Üçüncü olarak her soruya müstakil cevap veriyorum, duyguları vesairesi diye. Hocam erkeklerin şikayeti, ben de bir erkeğim, siz de bir erkeksiniz ama benim şahsi kanaatim, şeriatımdan öğrendiğim şey, Efendimizin açık hadisinden de anlaşılıyor, erkek idare etmek zorunda hocam. Erkek aradığı gibi değil, bulduğunu idare etmek zorunda. Burada çok önemli bir...
Yani bu idare etmek, yani bazı şeylere tahammül etmek falan gibi de bir şey içeriyor herhalde. Öyle mi anlamak lazım?
Aynen öyle. Yani erkek kağıt üzerinde ya da ona rüyalarında gördüğü tarzda bir kadın aramayacak hocam. Kadın meşakkat abidesi. Doğumla ölüp dirilen bir insan bu kadın. Dolayısıyla kadının depresyonları olması, sıkıntıları olması, nazı tuzu olması tabii kabul edilmeli. Erkekler dizi filmlerdeki safsatalara inanıyorlar.
Evet.
Yahut da rüyasında gördüğü, onun önünde secde eden kadın tiplerini bulacağını zannediyor. Bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bulamadı ya. Hatice annemizden başkasında bulamadı bunu. Evet. Ayşe'sinde bulamadı. Herkes haddini hududunu bilmesi lazım ama kainatın efendisi bir koca oldu.
Evet.
Efendiliktir. O Ömer radıyallahu anh'a ait bir hatıra var hocam, çok tatlı. Adamın biri geliyor, işte bu dertlerinden anlatıyor. Bizim karı şöyle, bizim karı böyle. Hazreti Ömer çağırtırıyor, kadın da geliyor. Kadın da bir anlatıyor ki, yani kadın haklı. Müthiş bir söz söylüyor hocam. Allah ondan razı olsun, bana bakın diyor. Evlilik irade ile değil idare iledir diyor.
Evet.
Hocam hakikaten slogan.
Evlere yazılması lazım.
Ya da yani irade belki açıklanması gereken bir kelime. Bir şeyi istiyor olmak. İdare de
olsun yani şu şöyle.
Ben iradem bu. Yani ben böyle istiyorum.
Evet.
Ya bu mobilya değil ki istediğin gibi alacaksın bunu. Bu rengi istemiyorum. İnsan bu.
İnsan.
Her gün değişiyor ve Allah'ın yarattığı gibi başka türlüsü olmuyor. Evlilikler iradeyle olmuyor hocam. Hiçbir erkek bu dünyada yani erkeğe veya kadına hitaben söylenebilir, aradığını bulamamıştır. Bana 73 yaşında ve Diyanet'ten, imamlıktan emekli birisinin aile mahkemesine girdim hocam.
Evet.
Dedem yaşında ikisi de çağırdılar. Çünkü torunları devreye girdiler. Hocam rezil olduk sülaleye, nasihat et bunlara filan dediler. Faydam oldu. Ahiretle ikaz ettim.
Yani resmi mahkemede değil, özel.
O noktaya gidecekler ama.
Özel o noktaya ortamda gidecekler. Evet.
Gelinlerinden ikisinin kavgasına biri o taraf biri o taraf olmuşlar.
Evet.
Yani dede gelinin haklısı olmuş. Nene de erkeğin haklı olduğunu düşünmüş. Oğlunu tutmuş. Vay sen benim oğluma nasıl zulmedersin diye girmişler birbirine. İki sene sonra boşanma noktasına gelmişler.
Allah Allah.
Yani ki onlar barışmış ama. O gelinle damat barışmış. O arada mecbur dinledim. İki saat kadar. Hatta nene kendi eliyle Karadeniz yemekleri yaptı bana, haklı çıkayım diye herhalde. Yaptı.
Torpil yapıyor ya.
Yok, beni evlatları yerinde neyse, gördüler.
Evet.
Fakat mecburen hayat hikayelerini dinledim. Bir defa annesi bir gün çağırmış, oğlum gelinin hazır gel demiş. O da gelmiş İstanbul'dan, evlenmiş, almış karısını götürmüş. Böyle bir evlilik olmaz hocam.
Evet.
Bu yanlış başlamış. İçeri girdiğinde nene, kadın tarafı, dedi ki ihtiyar olan dede, hocam dedi, ne diyeceğini biliyorum, nasihat edeceksin. Ben de yapıyordum millete bu nasihatleri. Sonunda sözünü kabul edeceğim dedi senin dedi. Çünkü ben de bahane arıyordum dedi.
Birisi düzeltse ya, bu işi araya girse
çocukların
de.
Çocukların nasihatini dinlemiyordum. Senin emrine itaat edeceğim ama sana bir şey söyleyeyim dedi. Benim dedi içimdeki nefreti ve düşmanlığı 100 köpeğe yedirsen zehirden ölür hepsi dedi.
Allah
böyle enteresan
Allah
bir benzetme.
Evet.
İçimde öyle nefret var, doldum dedi. Ama senin okuduğun ayet hadisleri kırmam dedi.
Söylenecek
gelsin
şeyi
dedi, bu işi bitireceğim dedi. Birkaç dakika sonra geldi nene. Dedim nene gidiyorum ben dedim. Ondan sonra bir dakika gitme hoca efendi filan dedi erkek. İşte helalleştiler, barıştılar filan. Yaşıyorlar hala. Şimdi
evet,
80'in üstündeler.
Evet.
Fakat bu sözü unutmuyorum hocam. Dolmuş dolmuş 100 köpek benim içimdeki zehiri yese, yani ha, hanımına karşı
evet,
olan
evet
zehiri yese ölürler zehirden demişti.
Evet.
Böyle bir duygusallık olarak ben ondan çok etkilendim. Yani aman Allah'ım bu adam kendisi nasıl yaşıyor bu zehirle yani. Onu bir de o adamı düşünmek lazım.
Evet.
Nasıl o zehirle yaşıyor? Erkekler hocam irade değil idare diye bir slogan üretecekler. İradeyle değil idareyle olacak. Ve her zaman söylüyoruz karşılığını Allah'tan bekleyecek. Madem Rabbim bana sabah namazına kalk dedi, soğuk suyla yüzünü yıka, ben seni namazda göreyim dedi, sevabını ben vereceğim dedi.
Evet.
Bu aileyi de ümmet namına, ümmetin ahlakı, iffeti namına idare et dediyse sevap verecek.
Evet.
Hem de büyük sevaplar verecek. Birbirimize şakalaşınca sadaka sayıyor bunu Allah-u Teala eşler arasında. Dolayısıyla erkeklerin en kötü dedikleri kadını bile idare edemiyor olmaları bir erkek eksikliği hocam.
Evet, önemli.
Erkeğin sabır gücü kadından fazla olmalı aile konusunda. Tahammül etmeli, Allah'tan karşılığını beklemeli ama sayarak söyleyerek rahatladıktan sonra bu karşılık bekleme değil tabi.
Tabi.
Bayanlara gelince.
Evet, onu soracaktım benim, ben de. Yani bu kavvam meselesini Kur'an'ın bayanlar nasıl karşılamalı? O nasıl içselleşmeli? Yani hakikaten Allah'tan gelen bir şey olarak nasıl bir aleti ruhiye gerekiyor?
Şimdi hocam bayanların erkeklerdeki sorunu dedim ya.
Evet.
İdare değil irade gücünü kullanıyor erkek, zulme dönüşüyor bu sefer.
Evet.
bayanlarda hissettiğim şey, bayanlar esasen erkeğini kabulleniyor. Yani Allah ona sakal verdi, bana vermedi. Adamdaki bıyıklara bak ya, benim saçım kadar bıyığı var adamın deyip kadın özünde kabul ediyor bunu.
Evet.
Hatta Anadolu kadını, bunu bir sosyolog arkadaşlarla da konuştum ben de. Ben de aynı kanaatteyim demişti bana. Güçlü, bazılı erkeği daha çok seviyor hocam Müslüman kadın.
Evet.
Yani erkek dediğim benim gibi mızmız
yani
olmasın.
Yani idareden öte irade de istiyor,
İradede de güç istiyor. Güç evet. istiyor. Yani evet. mızmızcı bir erkeği, işte yataktan kalkamayan, kovayı kaldırıp götüremeyen bir erkeği istemiyor kadın.
Evet.
Kendinden güçlü. Yani araba dürtecek bir erkeği
Şöyle bir
istiyor.
Ara şey sorsam hocam. Yani bu kavram şeyinin istisnası olur mu? Yani bir erkek tipi çizdiniz şimdi. Onun yanında da bir, diyelim ki daha iradesi olan bir kadın. Onun da evde kavvam olması, kavvame olması gibi bir şey.
Şu olabilir hocam.
Yani istisna tekrar, yani fıkhi anlamda. Şöyle dönelim gene de.
Şu olabilir. Yani bu bir Allah'ın verdiği hak.
Evet.
İse hak kendinde kalmak üzere işletme yetkisi verebilir eşine.
Evet.
Bu da mümkündür. Hastalanınca erkek bu oluyor
değil
zaten.
Mi, değil mi? Evet. Yani diyelim ki yatalak bir erkek.
Ha, o oluyor.
Evet.
Veyahut da mesela şunu da çok şahit oluyorum. Erkek yani çocuklarına söz geçiremeyen bir tip oluyor. İdare evet. zafiyeti var erkeğin.
Evet.
Yani dünya güzeli bir erkek, delikanlı bir erkek. Çocuklarında illallah etmiş. Ben onlara şöyle bir sorun üretiyorum. Hanımına de ki çocuk konusunda beni yetkisiz kabul et, sen idare et bunları. Kadında evet. kabiliyet var.
Evet.
Yani okul idare edecek, kendi çocuğunu değil, okul idare edecek bir durumda. Bu anlaşıldıktan sonra bir sorun yok ki.
Evet, evet.
Yani anlaşamama durumunda kanuni yetki erkekte demektir bu.
Evet.
Erkek ticaretten sen sor. Mesela şu çok oluyor, erkek müsrif.
Evet.
İhtiyaç olan olmayan her şeyi alıyor ya da hiç almıyor. Biz o zaman tavsiye ediyoruz. Maaşı getir kadına teslim et, at ayak ayak üstüne, kahve iç evde, sen ne karışıyorsun ya.
Evet.
İki taraftan birinde yetki kullanacak kabiliyet varsa bu bir nimet hocam.
Evet.
İki taraf aynı şey üzerinde, aynı düzeyde iddiada bulunuyorlarsa çok kötü.
Evet.
O zaman çözüm olmuyor.
Doğru.
Çözümsüzlük o zaman. İkisi de 10 diyor, ikisi de 9 diyor, bir tanesi aşağı inmiyor bir rakam.
Evet.
O zaman sorun oluyor. Yoksa yani bunu erkek idare etsin diyor. Erkek bu sorumluluğu sen idare et. Ben mesela tartışma istemiyorum ya da böyle daha iyi olur düşünüyorsa bu
evet.
bir sıkıntı yok. Tıpkı kadın da mehir hakkından feragat edebiliyor. Mesela istemiyorum mehir diyebilir bir kadın.
Evet. Doğru.
Yani bu bir hak vermiş Allah, bu hakkı ben istemiyorum. İstemiyorum. Helal olsun sana
evet.
değil mi? Dedi ashab-ı kiramın kadınları zaten. Burada üstadım kadınların...
Sen Müslüman olman benim mehrim olsun
yani,
diye.
Vallahi hocam çok zor yani. O yani bu evet. dünyada çok sahih naslarla sabit olmasa yani öyle bir şey oldu mu diye tereddüt ediyor insan. Yani
evet.
Nasıl insanlık, Allah onlardan razı
ya,
olsun. Yani.
Evet.
Hocam burada
sonuna
kadınların...
doğru da yaklaşıyoruz hocam. Bu kadınlar...
Ama bu sorunların sonu değil hocam. Bunlar
doğru,
devam
doğru.
ediyor.
Tabii
yani.
Tabii zaman zaman
şimdi ben şunu söylüyordum gibi. Hocam. Erkeklerde dedik
evet.
irade ve idare arasındaki bir sıkıntı bu. Bayanlarda benim kanaatim bayanlar esasen erkeğin erkekliğine itirazları yok.
Yok evet.
Yani
doğru.
o da görüyor. Müslüman olması da görüyor ki denk değiliz. Yani
ya fıtraten onu görmemek mümkün değil
yani
zaten.
Yani bayanlar taksi kullanıyor ama dozer kullanan bayan görmedim bugüne kadar. Yani görüntüsü dozerin bayanı ürkütüyor.
Evet.
Fıtri bu. Bununla savaşmaya evet. gerek yok. Benim kanaatim hocam bayanlar kendi anneleri, ablaları gibi yakınları ve ona çevre oluşturan komşuları sürekli olumsuz baskı altında tutuluyor. Yani erkeğe karşı bir tür dolduruluşa getiriliyor. Yani tam erkekle aralarında denge sağlanıyor. Bu dengede ne? Erkek söylüyor, kadın yapıyor, o teşekkür ediyor, güzel. Abartma bunu demeye gelen bir telkin alıyor kadın. Bu telkini bazen şifahi sözlü olarak alıyor. Bazen de komşusu kadının erkeğini hizmetçi gibi kullandığını ve böylece mutlu olduğunu hissediyor. Şuur altına yerleşiyor.
Evet.
Öyle veya böyle bayanlar arasında etkileşim oranı erkekler arasındaki etkileşimin çok çok üstünde hocam.
Evet.
Mesela 10 erkek bir araya geldiğinde kolay kolay aile içi konu konuşulmaz erkekler arasında,
tabii,
değil mi?
Tabii.
Onun yerine siyaset konuşulur, ticaret konuşulur, başkaları futbol konuşur ama eşlerini konuşmazlar mesela.
Evet, evet.
Ama bu bayanlar arasında böyle değil hocam. Evlenmeden de böyle değil. Evlendikten sonra da böyle olmuyor ne yazık ki. Halbuki gıybetten mahremiyete kadar bir sürü de şeriat engeline takılıyor olması lazım kadınların bu tavrı.
Evet.
Bu sebeple ben aile sulhuyla ilgilendiğimde bu açık var mı hemen kontrol ediyorum. Önce yatak odasında sorun var mı bakıyorum. Sonra da etki eden unsurlara bakıyorum. Bu etki eden unsurlarda çevre kadınlarının etkisini hissedince taşınmalarını tavsiye ediyorum. Kadın seni dinleyeceğim diye söz verirse telefon listeni değiştireceksin diyorum.
Evet.
Çünkü bana böyle bir telkinde bulunan yok demesi beni susturmuyor. Neden? O gözün gördüğünü de mi sen reddedeceksin? Görüyorsun ki arabasını mesela normalde erkek direksiyona geçer, kadın yan tarafa geçer. Bakıyor ki komşuda erkek kapıyı açıyor, bayan şu şoför koltuğuna oturuyor, o arkaya geçiyor. Allah Allah, böylesi de oluyormuş düşünüyor. Bizimki de ya kadın arabamı kullanır geç arkaya otur diyor. Bu aslında şeytan için tam çorabın söküldüğü ilmiklerden evet, bir tanesi oluyor.
Evet.
Bu sebeple bayanların kendilerini korumak gibi bir gayeleri varsa buna dikkat etmeleri lazım. Etkilendikleri kimler?
Evet.
Etkilenmiyorum demeleri doğru değil. Etkileniyorlar ama kimden etkileniyor? Olumsuz etkilere çok dikkat etmeleri gerekiyor hocam.
Hocam son 1-2 dakikamız var. Ben yeniden o en başta söylediğiniz o kulluk, değil mi? Yani kul olarak görme, erkeğin de kendisini kul olarak görmesi, kadının da kul olarak görmesi. Yani o noktada belki bir hatırlatmada daha bulunalım.
Ben şöyle iman ediyorum hocam. İman ediyorum diyorum.
Evet.
Yani düşünüyorum, beğeniyorum filan diye. Rabbim beni 24 saatin 24 saniyesinde bile boş bırakmıyor. Boş bırakmadığına göre camide de kulu olarak görmeyi murad ediyor. İş yerimde de, Erkam Radyo'da da, eşimle bulunduğum yerde, çocuklarımla bulunduğum yerde de.
Evet.
Dolayısıyla şeriatım camide bana bir şekil biçti. Erkam Radyo'da da bir şekil biçti. Evdeki oturma odasında da biçti. Evdeki oturma odası hoca efendilerin kanaatine göre belirlenecek bir oda değil. Bu ümmetin peygamberinin de oturma odası vardı aleyhissalatü vesselam.
Evet, muhteşem.
O oturma odasını yakalayamadıkça derdimiz bitmez bizim.
Evet, inşallah.
Meselenin özü bu.
İnşallah. Onu yakalamaya
inşallah
gayret ederiz.
En azından dert edeceğiz.
Diyoruz elhamdülillah. Evet, değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayata Ölçüler programında ben Deniz Ahmet Taş getiren Nurettin Yıldız hocamla sohbet ettik. Aileyi konuştuk. Daha konuşulur bu konu her zaman. Kavvam kelimesi Kur'an'ın kavvam mefhumu üzerine sohbet ettik. Ailenizde huzur dolu, saadet dolu günler diliyoruz.
Amin.
Dünya ve ahiret saadeti diliyoruz. Hayırlı günler diliyoruz. Sağlıcakla kalın efendim.